Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Borda Teknoloji sponsorluğunda gerçekleşen özel podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride Borda Teknoloji'den farklı kişilerle şirketin kuruluş hikayesini, sağlık alanındaki IoT çalışmalarını, nasıl ürün geliştirdiklerini ve gelecek vizyonlarını konuşuyoruz. Borda'da ürün yöneticisi, yazılım mühendisi ve benzeri 19'dan fazla açık pozisyon bulunmakta. Açık pozisyonları jobs.bordatek.com linkine tıklayarak görebilirsiniz. Link ve Borda ile alakalı bilgileri bölüm notlarında da bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Burak Bardak, Borda Teknoloji CTO'su. Hoş geldin Burak.
Hoş bulduk Erhan. Nasılsın?
Sağ ol, sen nasılsın?
Ben de iyi, teşekkürler.
Bu aslında hani birkaç bölümden oluşan bir seri. Borda'yı tanıyoruz. Borda Teknoloji'nin geliştirdiği ürünleri, içerideki ortamı, teknolojileri konuşuyoruz. Bugün seninle de Borda'nın aslında hani donanım tarafını biraz konuşacağız. Öncelikle hani şimdi Borda'nın ürünlerinden biraz bahsedebilir misin? Ya birkaç tane farklı ürün var ama hani donanımsal ürünler dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? Ne gelmesi lazım?
Şimdi Borda Teknoloji bir IoT teknoloji şirketi. Bu IoT teknoloji şirketinin ürün kapsamında da aslında sağlık sektörüne odaklanmış bir ürün portföyü var. Bu sağlık sektöründeki ürün portföyünde de RTL sistem, yani Real Time Location Services dediğimiz kapalı alanlardaki lokasyon konum verici sistemler. Borda Teknoloji olarak hastane içerisindeki demirbaş, personel ve hastaların lokasyon takibini yaptığımız donanımlarımız var. Lokasyon takibini yaptığımız donanımların Borda Teknoloji'nin versiyonları var. Versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3 gibi ilerlediğimiz versiyonlar var. Şu anda da Borda Teknoloji versiyon 3 ürünlerinin lansmanını yapmak için hazırlanıyor. Biz versiyon 1 ile başladık. Versiyon 1'de işte infrared ile başladık. Infrared ile hastaların lokasyonunu, oda bazlı lokasyonunu almaya çalıştık. Çok başarılı olmadı ilk denemelerimiz. Daha sonra versiyon 2'ye geçtik.
Sıkıntı neydi orada?
Infrared point to point bir ilk alıcıyla vericinin birbirini görmesi koşuluyla çalışıyor. İnfrared zaten televizyon kumandası aslında. Ve ya, ameliyattan çıkarken hasta eli düz mü, diğer tarafta mı gibi sıkıntılar yaşandı. O teknoloji biraz ölü doğdu RTLS teknolojileri için. Borda da ikinci teknolojiye geçtik. İkinci teknolojide de RFID, Active RFID'ye geçtik. Active RFID'de de biz odalara, her bir odaya locator dediğimiz cihazları yerleştirdik. Eğer oda bazlı bir çözüm istiyorsak, bu oda bazlı çözümde de hastanın personeli veya demirbaşının odaya girdiğini real time bir şekilde merkez sistemi raporlayabilir hale geldik. Burada da oda bazlı veya bölüm bazlı yazılım çözümünün isterlerine göre oda veya bölüm bazlı lokasyon bilgisi verebiliyoruz. Epic ayırdığımız ürünlerimiz var. Bu Epic'lerin yazılım ürünleri bunlar. Faydaya dönüştürdüğü ürünler, yazılım ürünleri. Epic'lerden biri hasta. Biz hastayı takip edebiliyoruz. Hastanın güvenliğini sağlayabiliyoruz. Hastanın verimini artırabiliyoruz. Bu verim içerisinde ameliyathane süreci olabilir, temizlik süreci olabilir, hastanın bir yerden bir yere getirilip götürülmesi olabilir. Aslında operasyonel süreçlerin verimini artırıyoruz. Demirbaş kısmında da demirbaşın lokasyonunu kullanarak demirbaşın güvenliğini sağlayabiliyoruz. Demirbaşın utilization'ını ölçebiliyoruz. Lokasyona bağlı verimliliğini artırabiliyoruz gibi çözümlerimiz var.
Demirbaş mesela burada bir işte defibrilatör.
Burada bir defibrilatör olabilir. Burada bir mobil X-ray cihazı olabilir. Veya mobil herhangi bir cihaz olabilir. Mobil olmayan cihazlar da olabilir. Mobil olmayan cihazlar.
MR makinesi gibi.
MR makinesi de. Bizim sense dediğimiz kısım da var çünkü bizim teklerimizin üzerinde. Şimdi Borda Teknoloji'nin donanım ürünlerinin arasında kapalı konum, indoor RTLS dediğimiz kapalı mekanlarda real-time location servisi hizmeti veren ürünleri var. Bu ürünlerin teknolojilerin içerisinde Borda her kendi teknolojilerini her 2-3 senede bir dünyayla paralel bir şekilde yeniler. Bu yenilediği teknolojilerde versiyon versiyon atladığı teknolojiler. Biz versiyon 2, versiyon 3, versiyon 3 diye bunları adlandırıyoruz. Versiyon 1'de infrared teknolojisiyle başladık. Infrared teknolojisiyle kendi ürettiğimiz teklerle konum alıcılar arasında haberleşerek konum bilgisini alıp raporlama ve kullanmaya yöneldik. Ama burada pek başarılı olamadı bu teknoloji. İnfrared teknolojisinin limitleri, işte point to point communication, birbirini görmesi lazım, direkt görmüyorsa verimli bir iletişim olmadığı için versiyon 2'ye geçtik. Versiyon 2'de de Active RFID teknolojisini kullandık. Bu Active RFID teknolojisinde de şu an Borda Teknoloji'nin ürünleri kat, kanat, oda bazlı çözünürlük verebiliyor. Aktif olarak hastanelerde kullanılan bir teknoloji bu şu anda. Bu teknolojinin dezavantajı da eğer oda bazlı çözünürlük istiyorsa her odaya bizim kurulum yapmamız, her odaya bizim beacon dediğimiz, locator dediğimiz cihazları koymamız gerekiyor. Ve bu cihazları koymak için işte elektrik altyapısı, network altyapısı gibi altyapılar çekilmesi gerekiyor. Ve buna göre de sadece insan veya demirbaşın aslında bizim teklerimizin o odada olup olmadığını anlayabiliyoruz. Eğer büyük bir odaysa odanın neresinde veya oda içerisindeki herhangi bir konumu yok aslında. Sadece odada var veya yok anlayabiliyoruz ve odadan girdi çıktığı anlayabiliyoruz.
Bir şey sorabilir miyim? Mesela o odada olduğunu o kapıdan girdiği için mi anlıyorum?
Evet. Yani aynen. Bizim... Okay. Yani bizim yerleştirdiğimiz cihazları range'i var işte. Hı hı. X metreden X artı 6 metre işte 5-6 metre range'leri var. Biz ona göre yerleştirip kalibre ediyoruz ki o kapından geçtiğini alıyoruz aslında biz. Biz çıkışlara yerleştiriyoruz eğer büyük bir oda varsa. Bu versiyon 2 donanımdı. Versiyon 2 donanım aslında ihtiyaç buydu hastanelerde. Covid öncesinden aslında ihtiyaç buydu. Demirbaşın hastanın personeli aslında bizim teklerimizin olduğu personanın hangi odada veya hangi bölümde olduğu yetiyordu. Özellikle Covid sonrasıyla birlikte, tabii Covid öncesinde de böyle bir istek vardı. Sadece nice to have diye. Hı hı. Covid sonrası biraz daha ya kesin bu bilgiye ihtiyacımız var'a döndü bu iş. Covid sonrasında da oda içinde nerede, hatta birden fazla yataklı koğuş tipi dediğimiz odalarda da hangi yatakta, hangi hasta yatıyor, o hastaya hangi cihaz bağlandı, o cihazın lokasyonuyla hasta arasındaki mesafe, personeller arası mesafe, personellerle hastalar arası mesafe, doktorlar, hemşireler, temizlik personelleri, bunların hep konumlarını anlık bir şekilde tutulması özellikle enfeksiyon yayılımını hesaplamak için çok nice to have'den gerekli bir konuma geçti. Burada da Borda versiyon 3 donanımlarını geliştirmeye başladı. Covid öncesinde zaten geliştirmeye başlamıştık bu donanımları. Bu donanımlarda da ultra wideband ve Bluetooth low energy 5.1 teknolojisine geçtik. İkisi de farklı çalışan teknolojiler. İlk Bluetooth 5.1'den bahsedeyim istersen. Bluetooth 5.1'de protokolle gelen özelliklerden biri işte lokasyon hesaplama kabiliyet. En az iki locator, en az iki noktadan Bluetooth 5.1 ile birlikte bizim bilekliklerimizin lokasyonunu hesaplayabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyor? Bluetooth çipinin gönderdiği bir sinyal bizim yerleştirdiğimiz antenlere vurduğunda biz bu vuruş açısını alabiliyoruz.
Birden fazla anten mi var peki? Bir oda içerisinde mesela?
Bir oda içerisinde duvarlardan geçebiliyor Bluetooth sinyali.
Ha, okay.
Ama büyük bir oda varsa evet birden fazla anten var. Bizim burada aslında her bir cihazımızda 16 tane anten var. Tabii ki çok 16 tane anten büyük bir anten değil. İşte hı-hı, 20 santimlik bir kare olarak düşün. Hı-hı. Bu karenin de bizim 16 tane antenimiz var. Ve bir cihaz, bir bizim tagimiz bu antene sinyal gönderirken bizim tagimizin sinyali o antenlere vuruyor. O vurma açılarının farkını hesaplayarak biz bu açıyı hesaplayabiliyoruz. Antenlerin olduğu locator'la tag arasında bir çizgi çekebiliyoruz. Ve bu çizginin açısını hesaplayabiliyoruz. Ve bunları anlık olarak birden fazla locator görüyorsa bu tek triangulation yaparak lokasyonları hesaplayabiliyoruz. Buradaki hata payımız da metre aslında 30 santim ile 150 santim arasında, 30 santim ve 1,5 metre arasında bir hata payıyla bu konumu hesaplayabiliyoruz şu an. Bir diğer teknoloji de daha precise location'a ihtiyacımız varsa, daha kesin konuma ihtiyacımız varsa ultra wideband teknolojisi. Ultra wideband teknolojisi eski bir teknoloji aslında. Ama Apple'ın AirTag ile aslında hayatımızda popüler olmaya başladı. Bu ultra wideband teknolojisiyle de biz şu an 10 santim çözünürlükte bizim tagimizin, eğer bu tag hastaysa hastanın
10 santim dedin değil
10 mi? Santim çözünürlüğünde lokasyonunu alabiliyoruz. Diyebilirsin 10 santime ihtiyaç var mı? Bazı koşullarda gerçekten ihtiyaç var.
Mesela hangi koşullarda?
Örneğin contact tracing yaparken, bu da yeni çalıştığımız alanlardan biri. Bir hastayla bir doktorun temasını ölçmek istiyoruz. Bu temas fiziksel temassa 10 santim aslında fiziksel teması tanımlıyor. Eğer hastayla doktor 10 santim çözünürlüğünde yan yanaysa demek ki orada bir fiziksel temas var. Doktor hastayı muayene edebilir, pansuman yapıyor olabilir, dikiş dikiyor olabilir. Bu fiziksel teması tanımlıyor. Eğer o hastanın herhangi bir bulaşıcı hastalığı varsa bu doktoru büyük bir risk altına koyuyor.
Şu an zaten COVID söz konusu olduğu için bu çok daha elzem bir şey olmaya başladı. Aynen.
O yüzden evet şu an ihtiyaç var 10 santim çözünürlüğe ama her koşulda değil. Yani bir demir başında 10 santim çözünürlükteki lokasyona ihtiyacım yok aslında. Hı-hı. O da metre yetiyor ona. Hı-hı. Çünkü hastayla demir başı ilişkilendirirsen o da 1 metre veya 1,5 metre aslında bayağı yeterli bir mesafe.
Demir başlarda mesela 10 santim çözünürlük hiç mi gerek yok?
Durumlara gerek olabilir, özellikle ameliyathanelerde veya bir rafın üstündeyse hangi rafta gibi şeylerde gerek olabilir. Hı hı. Ama teknolojik farklılıklardan dolayı Bluetooth teknolojisinde bizim hedeflediğimiz şey, işte bir tagi biz üretiyoruz. Bu tagi demir başının üstüne taktıktan sonra 2-3 yıl arası pilini değişmek gerekmiyor. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü bizim takip ettiğimiz demir baş sayısı 10 binler, 100 binler, milyonlar demir baş takip ediyoruz. Ve bu operasyon aslında pil değiştirme operasyonu, maliyetli ve yapılabilir, sürdürülebilir bir operasyon değil. Bluetooth teknolojisinde bunu yapabiliyoruz. Ama ultraviolet teknolojisinde rechargeable pillerle ilerlememiz lazım. Ve bu rechargeable da 3 ay maksimum 3 veya 4 aylık pil ömür verebiliyoruz. Her 4 ayda bir de demir başların üzerindeki pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi çok da mümkün değil bizim çalıştığımız ölçekte.
Çünkü operasyonel maliyeti çok daha yüksek.
Çok fazla.
Cihazın kendi maliyeti de aynı zamanda, orada da bir fark var mı Bluetooth'la arasında?
Çok fazla büyük bir fark yok.
Okey. Operasyonel maliyetten dolayı aslında biz orayı, onu tercih ediyoruz, Bluetooth tercih ediyoruz.
Evet.
Çok elzem olmadığı sürece.
Evet ve gerekiyorsa eğer 10 santim çözünürlüğe ihtiyaç varsa demek ki o cihaz paha olarak çok maliyetlidir veya fayda olarak çok önemli bir faydası vardır. Orada da operasyonel maliyeti katlanılabilir diye düşünüyoruz.
Ya işin donanım tarafında zorluk nerede?
Özellikle Türkiye'deyiz. Supply chain özellikle son 6 ayda bayağı bir zorlaştı bize. Bu çip krizi bizi bayağı etkiledi. Onun dışında Türkiye'de iyi bir noktadayız. İyi mühendislerimiz var burada da. İstediğimiz her ürünü üretebiliyoruz. Hızlı bir şekilde üretebiliyoruz. Ve ultra-wideband ve B55.1 destekliği dünyadaki ilk ve tek ürün. Şu an Borda'nın bu indoor RTLS ürünü. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Bizim tecrübeli bir mühendis ekibimiz var. Bu tecrübeli mühendis ekibi Ar-Ge olarak bu işlere başlıyor. Bu teknolojiler, biz Covid'den önce de hem Bluetooth 5.1 hem ultra-wideband ile çalışıyorduk. Ar-Ge çalışmalarını yapıyorduk, teknolojik testlerini yapıyorduk. O yüzden bu kadar hızlı bir şekilde biz bu ürünü çıkarabildik.
O süreçten biraz bahsedebilir misin? Mesela çünkü hani ofiste gördüğüm bir tane de bir atölyemsi bir yer var. Mesela orada hani Ar-Ge donanım tarafı için ne demek?
Ar-Ge donanım tarafı için henüz çıkmamış teknolojileri alıp test edip buna uygulama alanı yaratıp bunları gerçekleştirmek demek. Bu teknolojilerde Bluetooth 5.1 çıkmadan biz silikon firmalarıyla çip üreticileri anlaşıp bize prototip ürünler geldi. Biz bu prototip ürünleri test ettik. Bu testleri firmayla paylaştık. Bu şekilde biz bu teknolojinin daha stabil bir halde çalışması için algoritmalar tasarladık, yazılımlar tasarladık, devreler tasarladık. Birden fazla versiyon devreyle biz bu teknolojinin en stabil şekilde ve en istediğimiz şekilde çalışmasını sağladık. Daha sonra prototip ürünlere geçtik. Prototip ürünlerde de hem devre tasarımı olsun hem mekanik tasarımlara geçtik. Bu mekanik tasarımlarda işte bu kalıplar, kalıplardan önce işte 3D printerle kalıpların hazırlanması veya nasıl bu ürünün nasıl kullanılacağını tasarlayarak ilerledik. Ve aslında bu Ar-Ge'nin birden fazla fazı var. İlk faz teknoloji fazı, teknolojiden sonra da ürünleşme fazı var. Bu ürünleşme fazının içerisinde işte pil ömrü de giriyor. Kullanım alanına göre rechargeable olup veya pilin değişme ihtiyacı olup olmadığı da burada belirleniyor. Daha sonra ürünleşmenin en büyük şeyi de nasıl göründüğü, fiziksel, mekanik.
Onu da düşünüyorlar yani.
Onu da düşünüyorlar.
Oradaki peki mesela geri bildirimi nasıl alıyorlar şimdi? Hı-hı. Sağda böyle bir o prototipi gösterip hasta üzerinde deneme gibi bir süreç var mı? Hasta olmak durumunda bir demir başta olabilir.
Var. Bizim Bordo teknoloji olarak hastanelerde çalışan elemanlarımız var. Ve biz teknolojileri bu hastanelerde deneme şansımız da var. Yani sadece laboratuvar ortamında ofiste gördün deniyoruz. Ama ofis ortamıyla hastane ortamı aynı olmuyor. Çok farklı dinamikleri var. Hastanede çalışan arkadaşlarımıza bunu iletebiliyoruz. Bunu bir hastada deneyelim diye izin alıp hastada deneyebiliyoruz. Tepkileri de alıyoruz. Ya hasta ben bunu takmam diyebiliyor. Yani bu ne? Ben bunu takmam. Bu renki ben beğenmedim. Bu renk istemiyorum gibi tepkiler de gelebiliyor. O yüzden Bordan bir avantajlarından biri hastanelerin içerisinde hastane know-how'u olan bir şirket olarak ürünü o domaine özel tasarlayabiliyor ve ürün çıkmadan o domaindeki insanlara ürünü kullandırabiliyor. Ürün geliştirme sürecinde de bu adımları izliyoruz.
Peki mesela ya bir tane üretme ile 1000 tane üretme arasında da herhalde bir fark vardır diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu bu tabii. Ürünü o ilk prototipi geliştiren arkadaş, işte laboratuvardaki, atölyedeki arkadaş nasıl hani ürün geliştirme sürecindeki o düşüncesinde nasıl bir yer ediyor o mental model, aslında onu merak ettim.
Şimdi zaten üretim sürecinde işte bizim üretim kısmına bakan mühendisimizle konuştuğumuzda ilk sorduğu soru bundan kaç adet istiyorsunuzdur? Bunu nasıl üreteceğiz, nasıl test edeceğizdir? Çünkü 100 tane üreteceksen manuel test edebilirsin, manuel yükleyebilirsin. Üretim teknolojilerini geliştirmek zorunda kalmazsın. Ama 10.000, 100.000 tane üreteceksen bunu sürdürülebilir yapabilmek için seri üretilmeye hazır bir şekilde ürün tasarlaman lazım. Montajını düşünerek yapman lazım. Testlerini en üretim bandına uygun şekilde tasarlaman gerekiyor. Birden fazla prototipi ürettiğimizden bahsetmiştim. Bunları aslında işte deniyoruz. Mekanik ve üretim ve teste uygun şekilde prototipleri deneyip birden fazla versiyonda bunları gerçekleştiriyoruz. Seri üretime girmeden işte önce pilot üretim, test üretimi tarzı küçük küçük üretimler yapıyoruz. Bu üretimlerde de işte üretim bandı kiralanıp üretim bandında bunlar test ediliyor. Teknisyenlerin bu prosedürleri doğru şekilde anlayıp yaptığını ve sorunsuz veya sorunlu bir şekilde yaptığını test edip bunları da iyileştirmeler yapıyoruz.
Peki şu an şey soruyorum, hayali. Yepyeni bir ürün düşündünüz. Şu anda hani bugün bu fikirde tamam, hatta bunu yapacağız diye karar verdiniz. Pazara çıkış süresi tahminen ne kadar?
Bir sene.
Bir sene.
Yani 9 ayla bir sene arası değişiyor.
Bütün o hani toplu üretim vesaire hepsi dahil mi bunun içine?
Dahil değil aslında. İlk pazara çıkışımız bizim küçük
prototip veya test
yüzler seviyesindeki bir üretimle çıkıyoruz pazara. Daha sonra seri üretime geçiş büyük siparişlerle geliyor. Örneğin en son yaptığımız ürünlerden biri yatak doluluk sensörü yaptık, ürettik. Bu yatak doluluk sensörü hastanelerden bize gelen özellikle yoğun bakımların anlık doluluklarını ölçen ve insan faktörünü ortadan kaldıran bir sensör olmasıydı hedefimiz. İlginç bir şekilde yani çoğu insan buna inanmayacaktır ama şu an hastanelerde yoğun bakımdaki yatak dolulukları çoğu hemşirelerin teker teker kontrol etmesiyle raporlanıyor. Hasta yönetim sistemlerinde bunları görüyorlar ama merkezi bir sistemde bunları yönetme şansları yok. Bu merkezi sistemden bunları yönetmek için insan faktörüne ihtiyaç kalmadan KVKK kişisel veri kullanımı ve kişisel alana da girmeden bir sensör ürettik. Bu sensör ısı yoğunluk haritası çıkararak o yatakta birinin olup olmadığını ölçebiliyor.
Peki mesela neden? Çünkü benim aklıma ilk direkt şey geldi, ağırlık. O yatağın üzerinde biri yatıyor mu yatmıyor mu? Ondan sonra aklıma görsel olarak görüntüyle de yapılabilir. Belki falan. Neden mesela ısıyı seçtiniz orada?
Bir, görsel en basiti ama yoğun bakıma kamera ve kamerayı işlemek
KVKK mı?
KVKK ve GDPR ve hasta hakları tarafından çok mümkün değil.
Okay.
Çok tercih edilmeyen bir yöntem. Yapılan ülkeler var ama biz dünyaya ürün yapıyoruz. Dünyadaki her ülkede en sorunsuz bir şekilde kurallara takılmadan çalışmasını hedefliyoruz. Mekanik sensörleri düşündük. Mekanik sensörler piyasada var zaten. Bu mekanik sensörlere de işte ya hasta değişimi, yatak değişimi, dezenfektasyon, çilte değişimi gibi şeylerde insanla gene bağlı olduğunu biliyoruz. Ve bu insan faktörü aslında ortadan kaldırmak istediğimiz bir şey. Çünkü insan özellikle
hataya açık.
Hataya açık. Bir de yoğun stresli ortamda çalışanlar, doğru, hastaneler.
Ek bir iş çıkarmayalım da onlara.
Hem ek bir iş çıkarmak hem de önemsiz bir iş aslında onlar için. Yani hastaya bakmak daha önemli bir iş.
Doğru.
Hastanın yatağının sensörünü düzeltmek daha önemsiz bir iş. O yüzden genelde hata yapılan bir kısım. O yüzden hataya bağımsız, insana bağımsız. Oraya takıp onu unuttuğum bir sensör tasarladık.
Anladım. Enteresan.
Bunu işte bir iki prototiple gerçekleştirdik. Prototipten sonra mekanik çalışmaları yaptık. Sağdan veri toplama çalışmaları yaptık. Sağdan veri toplayıp algoritmalarımızı geliştirdik. Bunu merkez sistemde raporlanabilir hale getirdik. Ürünleşmeye hazır bir hale getirdik. Bundan sonraki aşama örneğin bu sensörde seri üretime gireceksek seri üretimdeki üretim ve test senaryolarını çıkartıp bunları düzenlemek.
Süper. O zaman Yani burada aslında bir talebi test ettiniz. Çözümü de uygun bir çözüm buldunuz. Sonraki aşama artık biraz daha üretim ve bunu ölçüye ulaştırma. Aklıma direkt şey geliyor. Mesela hani Tesla için hep şeyi duyuyorum. Elon Musk hani yazılım sektöründeki ürün geliştirme süreçlerini biraz daha donanıma da uygulamış ve orada da işte hani hızlı test edebilme yöntemlerini uygulamaya çalışmış. Hani burada da acaba siz herhalde nasıl donanımı nasıl geliştirdiğinizi de geliştiriyorsunuz herhalde zaman içerisinde. Yani o prototiplemeden ölçeklemeye kadar.
Evet, evet. Tabii ki bu süreçler kesintisiz gitmiyor. Yani bir noktada sorun çıkınca bir komponente ihtiyacımız oluyor. Yani çok agile gidemiyoruz. Biraz daha waterfall gibi gidiyor. Çünkü yani bir komponente ihtiyaç var. Sorun çıkıyor. O sorunu, o sensörü bulamıyorsunuz. Başka bir sensör denememiz lazım. Bir sensörden diğer sensöre geçmek için haftalarca bekleyebiliyorsunuz. O yüzden donanım ekibi ürün geliştirirken aynı anda paralelde birçok farklı ürünü geliştiriyor. Bu ürünü aldılar işte sprinte girip iki haftasında bittiği gibi çok mümkün olmuyor. Çünkü hem öngörmedikleri sorun çıkabiliyor. Tool'larda sorun çıkabiliyor. Komponentlerde sorun çıkabiliyor. Yani çok agile gidemiyoruz. O supply chain agile olmadığı için.
Çünkü kargo bekliyorsunuz günün sonunda.
Aynen, kargo bekliyoruz. Gümrükte malzemeler takılıyor. Gümrüğün açılıp çıkmasını bekliyoruz. İşte lead time'ler şu an 52-54 haftalardan bahsediyorlar. Biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz şu an.
Anladım. Ama şey enteresan bir senaryo. Çünkü hani çıkış noktası aslında... Bunu diğer bölümlerde de konuşacağız. Donanım, kurucuların da aslında getirdiği şey donanımdı. Bu yazılımla bir noktada artık birleşiyor zaten, birleşmek durumunda. Oradan da bir yazılıma bir geçiş olacak yani.
Evet, aslında şu an ben sensörden bahsettim. Sensör ürettik ama sensör sadece 0 veya 1 veriyor bize. Yani hasta var mı yok mu? Bunu timestamp'la, anlık veriyle veriyor. Bunu ürünleştirip faydaya dönüştürüyor.
Anlamlandırma,
yazılım. Aslında ben yani Borda Teknoloji olarak biz donanım ürünlerini satmıyoruz. Çünkü bu donanım ürünleri sadece bilgi veren cihazlar.
Çözümün bir parçası.
Çözümün bir parçası. Bunu çözüme dönüştürüp faydaya dönüştürüp ve operasyonları kolaylaştıran ürünleri satıyoruz.
Süper. O yazılım tarafında aslında bir sonraki bölümde konuşacağız. Burada da böyle Netflix şey gibi cliffhanger koyayım. Çok teşekkürler, ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Dinleyenlere de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.